Ayrım 4.
Özellikle ani bir inmeyle birkaç ay boyunca gözlerinden başka vücudundaki hiçbir yerini kıpırdatamayarak tamamen felçli kalan ve bir yıl önce ölen Mini teyzem dikkatimi çekiyor. Rüyamda Mini hareket etmeye başlıyor fakat sonra kontrolden çıkıp çıldırıyor. Sonra şefkatle yanaklarımı sıktıklarını hayal ederek ölülere karşı olan korkumu hafifletmeye çalışıyorum ama o korku bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu yanak sıkmalar sert ve kötü bir hal alıyor ve ölüm anksiyetesiyle bunalıyor. Teyzemin yaban arısı gibi titremesi hayali beni günlerce etkisinde bıraktı. Aklımdan çıkaramadım. Belki de diye düşündüm, kendi çılgınca hayat hızımın yalnızca ölüm anksiyetesini susturmaya yönelik beceriksizce bir çaba olduğunu söyleyen bir mesajdı bu. Rüya bana yavaşlayıp gerçekten değer verdiğim şeylerle uğraşmamı söylemiyor muydu? Değer fikri yine Pole'yi getirdi aklıma. Neden onu aramamıştım? Ölümle yüz yüze olup ona yukarıdan bakan oydu. Oturumlarımızın sonundaki meditasyonu yönetme şeklini hatırladım. Gözleri mum alevine dikilmiş, güçlü sesi hepimizi daha derin, daha sessiz bölgelere götürüyordu. Bu anların benim için ne ifade ettiğini ona hiç söylemiş miydim? Ona hiç söylemediğim o kadar çok şey vardı ki. Artık söyleyebilirdim. Annemin cenazesinden sonra eve uçarken onunla olan arkadaşlığımı yenilemeye karar verdim. Ama hiçbir zaman söyleyemedim. Yapacak çok şey vardı. Karım, çocuklarım, hastalarım, öğrencilerim, yazılarım. Günlük sayfalarımı yazıp başka her şeye boş verdim. Arkadaşlarım, mektuplarım, telefonlar, konferans davetleri, her şeyi. Hayatımın bütün diğer parçaları kitap bitene kadar bekleyebilirdi ve Pola da beklemek zorundaydı. Pola kuşkusuz beklemedi. Birkaç ay sonra oğlumdan bir not aldım. Pola gibi bir annesi olduğu için kıskandığım oğlu, yıllar önce yaklaşan ölümünü harika bir biçimde yazdığı oğlu. Yalnızca şunları yazmıştı. Annem öldü ve eminim size haber vermemi isterdi. 3. Güneyli rahatlığı. Zamanımı harcadım. 5 yıl. 5 yıl boyunca psikiyatri kliniğinde günlük terapi grubunu yönettim. Her sabah saat 10'da Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesindeki kitap kaplı rahat odamdan çıkıp bisikletle hastaneye gider, koğuşuma girer, yapış yapış Lysol kokulu havadan ilk çektiğim nefesle yüzümü buruşturur ve çalışanlar için olan kafeinli kahve makinesinden hastalara kafein, tütün, alkol ya da seks yoktu. Sanırım bu hastaların hastaneye çok rahat bir şekilde ve çok uzun bir süre için yerleşmelerini engellemeye yönelik çabanın bir parçasıydı. Kahvemi alırdım. Sonra çok amaçlı odadaki sandalyeleri halka şeklinde dizer, cebimden çubuğumu çıkarır ve 80 dakika boyunca grup terapi oturumunu yönetirdim. Koğuşta 20 yatak bulunmasına rağmen benim oturumlarım az sayıda kişiyle yapılıyordu. Bazen yalnızca 4 ya da 5 hasta olurdu. Müşterilerim konusunda çok titizdim ve kapılarımı yalnızca en yüksek işlevi gösteren hastalara açardım. Giriş biletimi, oryantasyon 3 şeyi ölçerdi. Zaman, yer ve kişi. Grup üyelerim yalnızca zamanı, kim ve nerede olduklarını bilirlerdi. Üyelerin psikotik olmalarına itiraz etmememe rağmen bu konuda sessiz oldukları ve diğerlerinin çalışmasına müdahale etmedikleri sürece her hastanın konuşabilmesinde, 80 dakikaya dikkat etmesinde ve yardım ihtiyacını kabul etmelerinde ısrar ediyordum. Her prestijli kulübün bir giriş kriteri vardır. Belki benim üyelik gereklerim, benim terapi grubumu daha sonra açıklayacağım nedenlerden ötürü gündem grubu adı verilirdi, daha arzu edilir hale getiriyordu. Giriş bileti olmayanlar daha problemli, gerilemiş hastalar mı? Onları koğuştaki diğer grup olan ve daha kısa süreli, daha yapılandırılmış, daha az talepkar olan iletişim grubuna gönderirdim. Ve kuşkusuz her zaman sosyal sürgünde olanlar, zeka açısından bozulmuş olanlar, dikkati dağıtıklar, kavgacı olanlar ya da hiçbir gruba uymayacak olan maniklerde oluyordu. Çoğu kez sosyal sürgündeki bazı ajite hastaların 1-2 gün içinde ilaçlar kendilerini biraz yatıştırdıktan sonra iletişim grubuna girmelerine izin veriliyordu. Gitmelerine izin vermek. Bu ifade en içine kapanık hastanın yüzünde bile bir gülümseme meydana getirirdi. Hayır, dürüst olmama izin verin. Hastane tarihinde hiçbir ruh hastasının grup terapi odalarının kapılarını yumruklayıp içeri girmeyi istediği hiç olmamıştır. Daha tanıdık olan sahne, önceden toplanmış olan üyelerin, görevli memurların ve beyaz pelerin ve hemşirelerin koğuşta dört nala koşturup üyeleri saklandıkları dolaplardan, tuvaletlerden, duşlardan çıkarmaları ve zorla grup odasına sokmalarıdır. Gündem grubunun farklı bir ünü vardı. Sıkı ve zorlayıcı bir gruptu ve en kötüsü de hiç köşesi yoktu. Saklanacak bir yer yoktu. Koğuşta hiçbir zaman davetsiz misafir olmadı. Bir üst düzey hasta iletişim grubunda cansız kalamazdı. Ara sıra bazı şaşkın, normalde daha düşük toplantılara katılan hastalar sendeleyerek gündem grubuna girer ama nerede olduklarını öğrenir öğrenmez gözlerini korku bürürdü ve kimsenin onları dışarı çıkarmasına gerek kalmazdı. Alt gruptan üst gruba terfi etmek teknik açıdan olası olmasına rağmen çok az sayıda hasta bunun olmasına yetecek kadar kalmıştı hastanede. Bu nedenle koğuş gizlice ayrı düzeylerce bölünmüştü. Herkes kendi yerini bilirdi ama kimse bu konuda konuşmazdı. Hastanede grupları yönetmeye başlamadan önce ayakta tedavi gören hasta gruplarının kamçılayıcı olduğunu düşünürdüm. Başkalarıyla olan ilişkilerinde önemli problemler yaşayan, ihtiyaç içindeki ayakta tedavi gören 7-8 hastadan oluşan bir grubu idare etmek kolay değildir. Ve oturumun sonunda kendimi yorgun, çoğu kez tükenmiş hisseder ve bir grubun ardından diğerine giren terapistlerin gücüne hayranlık duyardım. Ama bir kez yatan hastalarla grup terapisine başlayınca, eski ayakta tedavi gören hastaların grup terapisi günlerine nostaljiyle bakar oldum. Ayakta tedavi gören bir grubu düşünün. İşbirliği içinde oldukça güdülenmiş hastalardan oluşan uyumlu bir grup. Sessiz, rahat bir oda, bir laboratuvar işlemi ya da tıbbi uygulama için hastaları sürükleyip götürmek üzere kapıyı çalan hemşireler yok. Bandajlı bilekleriyle intihar hastaları yok. Kimse konuşmayı reddetmiyor. İlaçla kafayı bulup grupta uykuya dalan ya da horlamaya başlayan kimse yok. Ve en önemlisi de, aynı hastalar ve aynı yardımcı terapist her oturumda, her hafta, her ay orada. Ne lüks. Terapistin yüce mutluluğu. Bunun tersine benim yatan hasta grubumun oluşturduğu manzara ise kabus gibiydi. Üyelerin sürekli olarak değişimi, sık yaşanan psikotik patlamalar, hilekar, manipülatif hastalar, 20 yıllık depresyonla ya da şizofreniyle bitip tükenmiş olup asla iyileşmeyecek olan hastalar, odadaki elle tutulabilir umutsuzluk düzeyi. Ama en ölümcül olanı hastane ve sigorta endüstrisinin politikasıydı. Her gün HMO'nun, Hastane Bakım Organizasyonu, çevirenin notu, gözetim ekibi koğuş kapılarından giriyor, hastane kayıtlarına burunlarını sokuyor ve bir gün önce grupta iyi çalışan, kafası karışık ve umutsuz olan ama kayıtlarında intihara eğilimli ya da tehlikeli olduğuna dair MD, tıp doktoru çevirenin notu, notu bulunmayan o ya da bu hastanın taburcu edilmesini emrediyorlardı. Çok kısa bir süre önce hasta bakımının en önemli şey olduğu bir zaman var mıydı gerçekten? Doktorların hastayı hastaneye kabul edip iyileşene kadar orada tuttukları bir zaman. Yoksa bu yalnızca bir rüya mıydı? Artık bu konuda çok fazla konuşmuyorum. Öğrencilerimin üstünlük taslayan gülümsemeleriyle karşılaşmamak için yöneticilerin işinin doktorun hastaya yardım etmesine yardım etmek olduğu altın devir hakkında boş boş konuşmuyorum. Bürokratik ikilemler çıldırtıcıydı. Orta yaşlı, paranoid ve hafif gerizekalı olan John vakasını düşünelim. Evsizlerin yaşadığı barınakta bir kez saldırıya uğradığı için devletin desteklediği barınaklardan uzak durup dışarıda kalmaya başlamıştı. John, hastane kapılarını açan sihirli sözcükleri biliyordu. Soğuk, ıslak gecelerde genellikle gece yarısı acil girişinin önünde bileklerini keser ve devlet kendisine güvenli, özel bir uyuma yeri sağlamadığı sürece yarayı daha da derinleştirmekle tehdit ederdi. Ama hiçbir yetkilinin bir oda için 20 dolar verme etkisi yoktu ve acil servis doktoru John'un eğer barınakta uyumaya zorlanırsa intihar etmeyeceğinden emin olamadığı için, yani tıbbi ve yasal olarak emin olamadığı için aptalca ve acımasız sigorta sisteminin lütfuyla John bir yıl içinde pek çok gecesini geceliği 700 dolarlık hastane odasında mışıl mışıl uyuyarak geçiriyordu. Çağımızda uygulanan psikiyatri hastanesine kısa süreliğine yatırma uygulaması ancak uygun hastane sonrası ayakta tedavi programları varsa işe yaramaktadır. Yine de 1972'de vali Ronald Reagan cesurca tek bir hareketle yalnızca devlete ait büyük psikiyatri hastanelerini kapatarak değil, kamusal hastane sonrası programlarını da yok ederek Kaliforniya'da akıl hastalığını ortadan kaldırdı. Sonuç olarak hastane çalışanları gün be gün hastaları tedavi etme ve hastaneye yatmalarını gerekli kılan aynı kötü ortamları taburcu etme saçmalığını uygulamaya zorlandılar. Bu yaralı askerlere dikiş atıp onları yeniden çarpışmaya geri göndermeye benziyordu. Birkaç gün içinde onları kusan aynı kötü çevreye geri göndermekten başka seçeneğiniz olmadığını bilerek bu hastanın bakımı sırasında kendinizi paraladığınızı hayal edin. İlk görüşmeler, günlük viziteler, diğer psikiyatrlara sunumlar, eleman planlama oturumları, tıp öğrencileri çalışmaları, hastane kartlarına yazılan emirler, günlük terapi oturumları. Tekrar şiddet içeren alkolik ailelere geri dönecekler. Uzun süre önce sevgi ve sabrı tüketmiş olan öfkeli eşlere geri dönecekler. Ivır zıvır dolu alışveriş arabalarına geri dönecekler. Çürümüş arabalarda uyumaya devam edecekler. Hastane kapılarının dışında bekleyen acımasız uyuşturucu satıcılarına ve kokainle çıldırmış arkadaşlar topluluğuna geri dönecekler. Soru: biz şifacılar aklı başındalığı nasıl devam ettirebiliriz? Cevap: İkiyüzlülüğü geliştirmeyi öğrendiğimizde. İşte ben bu şekilde zamanımı harcadım. Önce şefkatimi, beni bu işe yönlendiren işaret ateşini bastırmayı öğrendim. Sonra mesleki olarak hayatta kalımın yasalarında ustalaştım. İlgilenmekten kaçın, hastaların senin için çok fazla anlam taşımasına izin verme. Yarın gideceklerini unutma. Taburcudan sonraki planlarla ilgilenme. Küçüğün güzel olduğunu unutma. Küçük amaçlar edin. Çok fazla girişimde bulunma, kendi başarısızlığına neden olma. Terapi grubu hastaları yalnızca konuşmanın yardımcı olduğunu, başkalarına yakın olmanın kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını, başkalarına yardımcı olabileceklerini öğrenirlerse bu yeter de artar bile. Birkaç ay boyunca her gün yeni gelenlerin ve ayrılanların olduğu grupları yönetmenin hayal kırıklığını yaşadıktan sonra yavaş yavaş bu işin yolunu, yordamını öğrendim ve bu parçalanmış grup oturumlarından en fazla faydayı elde etmenin yöntemini buldum. Attığım en köklü adım zamanı kullanımımı değiştirmek oldu. Soru: bir hastanenin psikiyatri koğuşundaki bir terapi grubunun ömrü ne kadardır? Cevap: bir seans. Ayakta tedavi gören hastaların oluşturduğu gruplar birkaç ay, hatta yıllarca sürer. Belirli problemlerin ortaya çıkması, tanımlanması ve değiştirilmesi için zaman gerekir. Uzun süreli terapide sonuna kadar gitme, problemlerin kuşatılması ve onlarla tekrar tekrar ilişki kurulması, bu yüzden sikloterapi adlı komik terim kullanılıyor, için zaman vardır. Ama hastane terapi gruplarında bir denge, herhangi bir temaya geri dönüş yoktur çünkü karakterlerin rolü hızla değişir. Koğuşta geçirdiğim 5 yılda çok nadir de olsa art arda gelen 2 seansta aynı üyelerle karşılaştım ama bu 3. kez asla olmadı. Ve tek bir seansa katılıp ertesi gün taburcu edilen, yalnızca bir kez gördüğüm pek çok hasta vardı. Böylece John Stuart Mill faydacı grup terapisti haline geldim ve tek seanslık gruplarımda en fazla sayıda insana en iyiyi sunmak için çabaladım. Belki de hastane terapi grubunu sanat formuna dönüştürerek kontrolümün dışındaki güçler tarafından etkisiz hale getirilen bir işe bağlı kalabildim. Harika grup toplantıları yaptığıma inanıyordum. Güzel, sanatsal oturumlar. Hayatımın erken döneminde şarkı söyleyemediğimi, dans edemediğimi, resim yapamadığımı ya da bir alet çalamadığımı fark edince asla bir sanatçı olamayacağımı kabullenmiştim. Ama grup toplantılarını şekillendirmeye başlayınca fikrimi değiştirmiştim. Belki de gerçekten bir yeteneğim vardı, belki de bir uğraş bulma konusuydu bu. Oturumlar hastaların hoşuna gidiyordu. Duygulu, heyecanlı anlar yaşıyorduk. Bildiklerimi diğerlerine öğretiyordum. Öğrenci seyirciler etkileniyordu. Konferanslar veriyordum. Yatan hasta grupların hakkında bir kitap da yazmıştım. Ve sonra yıllar geçtikçe sıkılmaya başladım. Seanslar birbirinin tekrarı gibiydi. İnsanın tek bir seansta yapabileceği çok fazla şey vardı. Potansiyel olarak zengin bir sohbetin ilk birkaç dakikasına mahkum edilmek gibi bir şeydi bu. Daha fazlasını istiyordum. Daha derinlere inmek, hastalarımın hayatlarında daha önemli olmak istiyordum. Böylece yıllar önce yatan hasta gruplarını yönetmeyi bıraktım ve diğer terapi şekillerine odaklandım. Ama her 3 ayda bir yeni doktorlar servise geldiğinde aralıksız bir hafta boyunca onlara yatan hasta terapi gruplarını öğretmek için bisikletimle tıp fakültesindeki ofisimden yatan hasta koğuşuna gidiyordum. Bugün gelmemin nedeni de buydu. Ama yürekten istemiyordum. Sıkıntılı olduğumu hissediyordum. Hala kendi yaralarımı sarıyordum. Annem 3 hafta önce ölmüştü ve ölümü terapi grubunda meydana gelen şeyi derinden etkiledi. Grup terapi odasına girerek etrafıma bakındım ve 3 yeni psikiyatrın hevesli genç yüzünü fark ettim. Her zamanki gibi öğrencilerime karşı bir sevinç dalgası hissettim ve onlara bir şeyler vermekten daha çok istediğim bir şey yoktu. İyi bir gösteri, onların yaşındayken bana verilen belirli bir alana yönelik eğitim ve besin gibi. Ama gözlerim odayı dolaşırken hevesim kaçtı. Bu yalnızca tıbbi alet edevatın serum askıları, yerleştirilmiş sondalar, kalp monitörleri, tekerlekli sandalyeler, dağınıklığının bana bu koğuşun ciddi tıbbi rahatsızlığı olan psikiyatrik hastalar üzerinde özelleşmiş olması ve dolayısıyla hastaların konuşmaya karşı dirençli olacaklarını hatırlatması yüzünden değildi. Hayır, hevesimin kaçmasının nedeni hastaların görünüşüydü. Bir sıra halinde oturan 5 hasta vardı. Başhemşire durumlarını telefonda bana kısaca anlatmıştı. Öncelikle ciddi bir kas hastalığı olduğu için tekerlekli sandalyede oturan yaşlı Martin vardı. Sandalyesine kemerle bağlanmıştı ve beline bacaklarının yalnızca alt kısmını etsiz çubukların üzeri koyu renk bir deriyle kaplıydı. Gösteren bir çarşaf sarılmıştı. Kollarının birinde kalın bir bandaj vardı ve bir dış askı ile destekleniyordu. Bileklerini kestiğine hiç kuşku yoktu. Daha sonra öğrendiğime göre 13 yıldır ona bakmaktan bıkıp usanmış olan oğlu intihar girişimini "yani bunu da yüzüne gözüne bulaştırdın ha" diye karşılamıştı. Martin'in yanında Dorothy vardı. 3. kattan atlayarak hayatına son vermeye çalıştığı için 1 yıldır yarım felç halindeydi. Öylesine derin bir depresif bilinç yitimi halindeydi ki başını bile zorlukla kaldırıyordu. Sonra her ikisine de serum şişesi bağlı olan Rosa ve Carol adında anor eksik 2 genç kadın vardı. Serumla besleniyorlardı çünkü kusmaları yüzünden kan kimyaları son derecede bozulmuştu ve çok zayıflardı. Özellikle Carol'un görünüşü çok rahatsız ediciydi. Çok güzel, neredeyse mükemmele yakın yüz hatları vardı ama neredeyse yüzü kaplayan hiç et yoktu. Ona bakarken bazen şaşırtıcı derecede güzel bir çocuk, bazen de sıradan bir kafatası görüyordum. En son olarak Mona Lee vardı. Bacakları felç olan ve bu felcin tıbbi bir esrar olduğu, derbeder görünümlü, 70 yaşında, son derecede şişman bir kadındı bu. Kalın, altın çerçeveli gözlükleri bir bantla tamir edilmiş ve minik, zarif bir dantel parçası saçlarına iliştirilmişti. Kendisini tanıttığında kremsi kahverengi gözleriyle bakışlarımı üstünde tutuşu ve yumuşak güneyli konuşmasındaki vakarı beni çok şaşırtmıştı. "Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum doktor," dedi. "Sizin hakkınızda iyi şeyler duydum." Hemşire bana şu anda sandalyesinde sessiz ve sabırlı bir şekilde oturan Manori'nin çoğunlukla huzursuz olduğunu ve vücudunda dolaşan hayali böcekleri kovmaya çalıştığını söylemişti. İlk yaptığım şey üyeleri halka haline getirmek ve psikiyatrların hastaların arkasına hemen göremeyecekleri bir yere oturmalarını istemek oldu. Oturuma her zaman olduğu gibi üyeleri grup terapiye yönlendirmeye çabalayarak başladım. Kendimi tanıttım, ilk isimleri kullanmamızı önerdim ve sonraki 4 gün boyunca orada olacağımı söyledim. Sonra 2 doktor isimlerini söyledim, grubu yönetecek, grubun amacı diye devam ettim. Diğerleriyle olan ilişkileriniz konusunda daha fazla şey öğrenmenizdir. Önümdeki insan enkazlarına bakarken Martin'in kurumuş eklemleri, Carol'ın ölüm maskesiyle sırıtışı, Rosa ve Carol'a ağızdan almayı reddettikleri hayati gıdaları veren serum şişeleri, Dorothy'nin felçli safra kesesinden çekilen idrarı taşıyan idrar şişesi, Manoli'nin felçli bacakları. Sözcüklerim zayıf ve aptalca görünüyordu. Bu insanların o kadar çok şeye ihtiyacı vardı ki ilişkilerinde yardım acınacak biçimde az görünüyordu. Ama grubun yapabileceğinden çoğunu yapacakmış gibi göstermenin anlamı neydi? Mantranızı hatırlayın diye kendi kendime hatırlatıp duruyordum. Küçük güzeldir, küçük güzeldir, küçük hedefler, küçük başarılar. Yatan hasta grubuma gündem grubu diyordum çünkü her oturuma, her üyenin bir gündem belirlemesini, kendilerine ait, değiştirmek istedikleri bir yönlerini belirlemelerini isteyerek başlıyordum. Eğer üyelerin gündemi ilişki becerileriyle ilgili ise, özellikle grubun burada ve şimdisi üzerinde çalışılabilecek bir şeyse, grup daha iyi işliyordu. Önemli hayati problemler yüzünden hastaneye yatırılan hastalar, her zaman ilişki üzerinde odaklanmayı anlamaya çalışırlar ve gündem görevinin bağıntısını göremezler. Her zaman şöyle cevap veririm. Problemli ilişkilerinizin hastaneye yatışınızla bir ilgisi olmadığını biliyorum. Fakat yıllar içinde gördüm ki önemli psikolojik sıkıntılarla karşılaşan herkes diğerleriyle ilişki tarzlarını iyileştirmeden yarar görmektedirler. Önemli olan şey ilişkiler üzerine odaklanarak bu oturumdan en fazla yararı elde etmektir. Çünkü grupların en iyi yaptığı şey budur. Grup terapisinin gerçek gücü budur. Uygun bir gündem belirlemek zordu ve birkaç seansa katıldıktan sonra bile çoğu grup üyesi bunu başaramıyordu. Ama bunun için endişelenmemelerini söylerdim. Benim işim size yardım etmek. Yine de bu süreç genellikle oturum süresinin %50'sini alıyordu. Daha sonra geriye kalan zamanı olabildiğince çok sayıda gündemle ilgilenerek geçirirdim. Gündemi belirlemek ve ona yönelmek arasındaki sınır her zaman çok keskin değildi. Bazı hastalar için gündemin oluşturulması terapiydi, yalnızca bir problemi şekillendirmeyi öğrenmek ve yardım istemek kısa bir süreyi birlikte geçirdiğimiz pek çokları için yeterli bir terapiydi.